Ayrım 19.
Beni sıkan dar bir elbisenin içinden çıkar gibi bu alemden çıkmak istedim. Ağzımı açtım ve her şey peygamberimizin cenneti ziyaret ettiği Miraç yolunu anlatır resimlerde olduğu gibi rengarenk kesildi ve bol altın suyu sürülmüş gibi şahane bir aydınlığa büründü. Gözlerimden bir acı yaşı aktı. Ciğerlerimden, ağzımın içinden zor bir nefes çıktı ve her şey harika bir sessizliğe gömüldü. Şimdi ruhumun gövdemden hafifçe ayrıldığını, Azrail'in elinde olduğunu görebiliyordum. Ruhum bir arı büyüklüğünde ışıklar içindeydi ve gövdemi terk ederken kapıldığı titreme yüzünden Azrail'in elinde cıva gibi titriyordu. Ama aklım onda değildi, şimdi içine girdiğim yepyeni alemdeydi. Onca acıdan sonra şimdi içimi bir huzur kaplamıştı ve ölmüş olmak korktuğum gibi bana acı vermiyordu. Tam tersine rahatlamıştım. Ve o anda bulunduğum durumun kalıcı, yaşarken hissettiğim o daraltıcı sıkışıklığın da geçici bir şey olduğunu hemen anlamıştım. Artık her şey asırlarca ve asırlarca ta kıyamete kadar böyle kalacaktı. Bundan ne şikayetçi ne de memnundum. Bir zamanlar arka arkaya hızlı hızlı üzerime gelen olaylar şimdi sınırsız bir mekana genişleyerek ve aynı zamanda var olarak yayılmışlardı. Şakacı nakkaşın her bir köşesinde birbirleriyle ilişkisiz bir başka şeyi nakşettiği iki sayfalık geniş resimlerde olduğu gibi şimdi pek çok şey aynı anda cereyan ediyordu. 30. Ben Şeküre. Öyle çok yağıyordu ki kar, peçemden içeri gözlerime giriyordu. Çürümüş otlarla, çamurla, kırık dallarla kaplı bahçede zorlukla yürüdüm. Ama sokağa çıkar çıkmaz hızlandım. Biliyorum ne düşündüğümü merak ettiğinizi. Karaya ne kadar güveniyorum. Açıkça bir şey söyleyeyim o zaman size. Ben de çok merak ediyorum ne düşündüğümü. Anlıyorsunuz değil mi? Aklım karmakarışık ama yine de şimdiden şunu biliyorum. Her zaman olduğu gibi yemekle, çocuklarla, babamla, başka şeylerle uğraşacağım ve bir süre sonra kalbim benim sormama bile gerek kalmadan neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kendiliğinden bana fısıldayıverecek. Yarın öğleye kalmaz kiminle evleneceğimi bilirim. Bir şey var ki eve bile dönmeden hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayır canım, bırakın şimdi karının gösterdiği o koca aletin büyüklüğünü. İsterseniz onu sonra konuşuruz. Benim asıl dediğim karının bu aceleciliği. Gözünün şehvetten başka bir şey görmediğini düşünüyor da değilim. Açıkça öyle de olsa fazla fark etmez. Benim şaştığım akılsızlığı. Beni ürkütüp kaçırabileceği, şerefimle oynayıp beni soğutabileceği, hatta daha tehlikeli şeylere yol açabileceği gelmiyor demek hiç aklına. Yüzündeki masum bakıştan beni ne kadar sevdiğini, istediğini de hemen anlayıveriyorum. 12 yıl bekledikten sonra neden yolu yordamınca davranarak 12 gün bekleyemiyor? Biliyor musunuz, o beceriksizliğe, o mahzun çocuk bakışlığına aşık olduğumu hissediyorum ben. Bunu ona en kızmam gereken zamanda, ona acırken hissettim. Vah zavallı çocuğum diyordu içimden bir ses. Hem bu kadar acı çekebiliyorsun hem de bu kadar beceriksizsin. İçimden onu öyle bir korumak geliyordu ki yanlış bir şey bile yapabilir, o şımarığa kendimi verebilirdim. Zavallı çocukları düşünüp adımlarımı hızlandırdım. Derken tam gözü görmez karın ve erken çöken karanlığın içinde hortlak gibi bir adam üzerime geliyor sandım da başımı iyice öne eğerek sıvıştım. Avlu kapısından içeri girdiğimde hemen anladım Hayriye ile çocukların hala dönmediklerini. Peki akşam ezanı hala okunmadı. Merdivenleri çıktım, ev turunç reçeli kokuyordu. Babam karanlık odasında, ayaklarım buz kesmiş, lambayla odaya girdiğimde dolabın açıldığını, yastıkların düşüp etrafın dağıldığını görünce Şevket ile Orhan'dır dedim. Evdeki sessizlik her zamanki gibi sessizlik, her zamanki gibi olmayan sessizlik. Evliliklerimi giyince karanlıkta kendi başıma oturup bir an hayallere dalmak geçtiyse de aklımdan, aşağıdan, tam altından, mutfaktan değil de yazlık nakış odasından bir tıkırtı geldi. Babam bu soğukta oraya mı inmişti? Ama orada bir kandilin ışığını gördüğümü hatırlamıyorum diyordum ki bu sefer taşlıktan avluya açılan kapının gıcırdadığını işittim. Arkasından avlu kapısının hemen oradan o musibet köpeklerin hayırsız, uğursuz havlaşmaları başlayınca huylandım. "Hayriye!" diye bağırdım. "Şevket! Orhan!" Üşüyordum. Babamın mangalı yanıyordur. Onunla oturayım, ısınayım. Aklım karada değil, çocuklardaydı artık diye yanına gittim. Elimde lamba. Sofayı geçerken aşağıda mangalın üzerine su koyayım mı diyordum. Kefal çorbası için. Mavi kapılı odaya girdim. Darmadağınık olmuştu her şey. Babam da ne yapmış diyecektim dalgınlıkla. Sonra orada yerde gördüm babamı. Çığlık attım dehşetle. Bir kere daha bağırdım. Babamın ölüsüne bakarak sustum sonra. Bakın, sessizliğinizden, soğukkanlı halinizden, sizin zaten bu odada olan her şeyi çoktan bildiğinizi anlıyorum. Her şey değilse de pek çok şeyi. Şimdi merak ettiğiniz, benim gördüklerime tepkim, neler hissettiğim. Bir resme bakarken kim zaman yaptıkları gibi resimdeki kahramanın acısını, hikayenin o acı noktaya kadar gelişini düşünerek çıkaracak, sonra benim yaptıklarıma bakarak orada, benim yerimde siz olsaydınız, sizin babanız böyle öldürülseydi ne hissederdiniz? Bunu zevkle anlamaya çalışacaksınız, benim acımı değil. Peki, akşam eve döndüm. Birisi babamı öldürmüş. Evet, saçımı başımı yoldum. Evet, hüngür hüngür ağladım. Evet, çocukluğumda yaptığım gibi ona bütün gücümle sarıldım ve kokusunu kokladım. Evet, korkudan, acıdan, yalnızlıktan uzun uzun titredim. Nefes alamadım. Evet, gördüğüme inanamadığımda kalkıp doğrulması, her zamanki kitapları arasında köşesinde sessizce oturması için Allah'a yalvardım. Kalk baba, kalk ölme. Hadi baba, kalk baba. Ama kanlar içindeki kafası paramparçaydı. Kağıtlarının, kitaplarının yırtılmasından, sehpaların, boya takımlarının, hokkaların kırılıp dağıtılmasından, bir minderin, rahlelerin, yazı tahtalarının vahşice parçalanıp her şeyin darmadağın edilmesinden, babamı öldüren öfkeden çok odayı, her şeyi böylesine tahrip eden nefretten korktum. Ağlamıyordum artık. Yan sokakta iki kişi karanlıkta gülüşe konuşa geçerlerken dünyanın sonsuz sessizliğini kendi aklımın içinde işitiyor, yüzümdeki yaşları, burnumdaki sümüğü ellerimle siliyordum. Çocukları, hayatımızı uzun uzun düşündüm. Sessizliği dinledim, koştum. Babamı ayaklarından tutup çeke sürüye sofaya çıkardım. Orada nedense biraz ağırlaştı ama aldırmadan merdivenlerden aşağıya indirmeye başladım. Merdivenlerin yarısında gücüm tükenince oturdum. Belki ağlayacaktım ama bir tıkırdıdan Hayriye ile çocuklar geliyor sanıp yeniden babamın ayaklarına kaptım. Koltuklarımın altına sıkıştırıp aşağıya, bu sefer daha da hızla indim. Öyle bir parçalanmış, öyle kan içinde kalmıştı ki canım babamın kafası basamaklara vurdukça sıkıştırılmış ıslak bir bezin çıkaracağı gibi bir ses çıkarıyordu. Aşağıda nedense hafifleşen gövdesini döndürdüm. Taşların üzerinde sürükleyerek bir hamlede ahırın yanından yazlık nakış odasına girdim. Kapkaranlık odanın içini görmek için mutfağın ocağına koştum. Geri dönünce babamı içine soktuğum nakış odasının da nasıl tarumar edildiğini elimdeki mumun ışığında gördüm. Ve bir an dilim tutuldu. Kim bu? Allah'ım hangisi? Aklım hızla çalışıyor, hızla pek çok şeyi hesaplıyordum. Kapısını sıkıca kapadığım darmadağınık odada babamı bıraktım. Mutfaktan bir kova aldım, kuyudan su çekip doldurdum. Yukarı çıktım. Yaktığım lambanın ışığında sofadaki kanı, sonra da merdivenleri sildim. Çok çabuk yaptım bunları. Yukarı odama çıktım. Kanlanan elbiselerimi çıkardım, temizlerini giydim. Elimde kova, bez, babamın odasına girecektim ki avlu kapısının açıldığını duydum. Aynı anda akşam ezanı da başladı. Bütün gücümü topladım, elimde lamba onları merdivenlerin başında bekledim. "Anne, biz geldik," dedi Orhan. "Hayriye, nerede kaldınız?" diye bütün gücümle bağırdım. Sanki bağırmıyor da fısıldıyormuş gibi yaparak. "Anne, ama akşam ezanını geçmedik ki," diyordu Şevket. "Sus, dedeniz hasta, uyuyor." "Hasta mı?" dedi Hayriye aşağıdan. Ama benim sessizliğimden öfkemi sezdi. "Şeküre Hanım, Kosta'yı bekledik. Kefal gelince de hiç oyalanmadan defne topladık. Çocukların kuru incirini, kızılca kurusunu aldım." İçimden aşağıya inip fısıldayarak Hayriye'yi azarlamak geliyordu. Ama merdivenleri inerken elimdeki lambanın ıslak basamakları aceleden silemediğim kan damlalarını aydınlatacağını düşündüm. Çocuklar patküt merdivenleri çıktılar, ayakkabılarını çıkardılar. Şşşt dedim. Onları odanıza doğru itekleyerek dedeniz uyuyor, o tarafa değil. Mavi kaplı odaya mangala gideceğim dedi Şevket. Dedemin odasına değil. Dedeniz orada uyuyakaldı dedim fısıldayarak. Ama bir an duraladıklarını gördüm. Dedenizin içine girip onu hasta yapan kötü cinler sizi de çarpmasın dedim. Girin odanıza bakayım. İkisini de ellerinden tuttum. Kucak kucağa uyuduğumuz odaya soktum. Söyleyin bakalım ne yaptınız bu saatlere kadar sokaklarda? Arap dilencileri gördük dedi Şevket. Nerede diye sordum. Bayrakları var mıydı? Yokuşta. Hayriye'ye bir limon verdiler. Hayriye onlara para verdi. Üstleri başları kar tutmuştu. Başka? Meydanda nişana ok atıyorlardı. Bu karda dedim. Anne ben üşüdüm dedi Şevket. Mavi kaplı odaya gideceğim. Bu odadan dışarı çıkmayacaksınız dedim. Yoksa ölürsünüz. Ben getiririm size şimdi mangalı. Niye ölecekmişiz dedi Şevket. Size bir şey anlatacağım dedim. Ama kimseye söylemeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Söylemeyeceklerine söz verdiler. Siz sokaktayken rengi uça uça ölmüş bembeyaz bir adam geldi buraya. Çok uzaktan, bir memleketten dedenizle konuştu. Meğerse cinmiş o. Cinin nereden geldiğini sordular. Nehrin öte yakasından dedim. Babamın olduğu yerden mi? Dedi Şevket. Evet, oradan dedim. Dedenizin kitaplarındaki resimlere bakmak için gelmiş cin. O resimlere bakan günahkar hemen ölürmüş. Bir sessizlik oldu. Bakın ben aşağıya Hayriye'ye gidiyorum dedim. Mangalı da buraya getireceğim. Yemek tepsisini de. Sakın odadan dışarı çıkayım demeyin. Ölürsünüz. Çünkü cin daha evin içinde. Anne, anne gitme dedi Orhan. Şevket'e döndüm. Kardeşinden sen sorumlusun dedim. Dışarı çıkarsanız cin çarpmazsa ben öldürürüm sizi. Onlara tokat atmadan önce yaptığım o korkunç suratı yaptım. Şimdi dua edin de hasta dedeniz ölmesin. İyi olursanız Allah dualarınızı kabul eder. Kimse de size ilişmez. Yaptıkları şeye pek de fazla kendilerini veremeden dua etmeye başladılar. Aşağıya indim. Birisi turunç reçelini devirmiş dedi Hayriye. Kide desem gücü yetmez. Köpek içeri girmez. Birden yüzümdeki dehşeti gördü de durdu. Hayrola dedi. Ne oldu? Baban efendiye bir şey mi oldu? Öldü. Bir çığlık attı. Elindeki bıçağı ve soğanı tahtaya öyle bir vurdu ki kestiği kefal sıçradı. Bir çığlık daha attı. Aynı anda ikimiz de sol elindeki kanın kefalden değil, ilk çığlıkla kestiği işaret parmağından aktığını gördük. Koşa koşa yukarı çıktım. Karşı odada bir tülbent parçası ararken baktım çocukların odasında yürültüler, çığlıklar geliyor. Elinde yırttığım kumaş parçasıyla odaya girdim. Şevket Orhan'ın üstüne çıkmış, dizlerini omuzlarına bastırmış boğuyordu onu. ''Ne yapıyorsunuz siz?'' diye bütün gücümle bağırdım. ''Orhan odadan çıkıyordu.'' dedi Şevket. ''Yalan.'' dedi Orhan. ''Şevket kapıyı açmıştı, çıkma.'' dedim. Ağlamaya başladı. ''Sessiz oturmazsanız ikinizi de öldürürüm.'' ''Anne gitme.'' diyordu Orhan. Aşağıda Hayriye'nin parmağını sarıp kanını durdurduk. Babamın eceliyle ölmediğini söyleyince korkup ''Allah'ım bizi koru.'' duaları etti. Kesik parmağına bakarak ağladı. Gözlerini ovuştura ovuştura ağladıkları kadar seviyor muydu babamı? Ya da sevdiği kadar ağlıyor muydu? Yukarı çıkıp babamı görmek istedi. Yukarıda değil dedim, arka odada. Yüzüme şüpheli baktı. Ama benim gidip bakamayacağımı anlayınca merakını ve korkma isteğini yenemedi. Lambayı aldı gitti. Olduğum yerden, mutfağın girişinden, taşlıkta 4-5 adım yürüyüp odanın kapısını saygıyla, kaygıyla yavaşça ittiğini, elindeki lambanın ışığında darmadağınık odaya baktığını gördüm. Babamı önce göremedi de lambayı daha da yukarı kaldırarak büyük odanın köşelerini aydınlatmaya çalıştı. Ah diye bağırdı sonra. Babamı bıraktığım yerde kapının hemen yanı başında görmüştü. Hiç kıpırdamadan babamı seyretti. Gölge taşlığın üzerinde ve ahırın duvarında hiç kıpırdamıyordu. O bakarken ben de onun ne gördüğünü hayal ettim. Geri dönüp geldiğinde ağlamıyordu. Söyleyeceklerimi aklının bir köşesine sıkı sıkıya yerleştirecek kadar kendinde olduğunu görünce sevindim. ''Dinle şimdi beni Hayriye'' dedim. Elimin kendi kendine kapıp aldığı balıklı bıçağı sallayarak konuşuyordu. Yukarı katta alt üst edilmiş uğursuz iblis oraya da girip her şeyi kırıp dökmüş. Didik didik etmiş her köşeyi. Babamın başını, yüzünü orada parçalamış, orada öldürmüş. Çocuklar görmesin. Sen de başta korkma diye babamı ben aşağıya indirdim. Sizin arkanızdan ben de çıkmıştım. Babam evde yalnızdı. Bilmiyordum, dedi küstahça. Neredeydin? Biraz sustum. Sustuğumu iyice fark etsin istedim. Sonra karaylaydım, dedim. Asılmış Yahudinin evinde kara ile buluştuk. Ama bunu kimseye söylemeyeceksin. Babamın öldürüldüğünü de şimdilik kimseye söylemeyeceksin. Kim öldürdü onu? Gerçekten aptal mıydı? Yoksa beni sıkıştırmak için mi böyle yapıyordu? Bilsem öldüğünü de saklamazdım, dedim. Bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben ne bileyim, dedi. Şimdi biz ne yapacağız? Hiçbir şey olmamış gibi yapacaksın, dedim. İçimden bağıra bağıra ağlamak geliyordu. Ama sustum. Karşılıklı sustuk biraz. Çok sonra, bırak balığı şimdi, dedim. Çocuklara hemen sofrayı kur. Sızlanarak ağlamaya başlayınca ona sarıldım. Birbirimizi sıkı sıkıya kucakladık. Bir an yalnız kendime, çocuklara değil, hepimize acıyarak onu sevdim. Öte yandan da ona sarıldıkça şüphe kurduğu içimde evhamla kıpırdanıyordu. Siz biliyorsunuz babam katledilirken nerede olduğumu, Hayriye ile çocuklara benim evden uzaklaştırdığımı ama bunu başka bir niyetle yaptığımı, tesadüflerin üst üste geldiğini biliyorsunuz. Ama Hayriye biliyor mu? Onu anlatınca anlıyor mu? Anlayacak mı? Hem anlayacak hem pirilenecek. Daha da sıkı sıkıya sarıldım ona. Ama bunu da hilemi örtbas etmek için yaptığımı, cariye aklıyla düşüneceğini kurmaya başlayınca sanki onu kandırıyormuşum gibi hissettim kendimi. Babam burada öldürülürken ben Karay'la buluşmuş, onunla sevişiyordum. Bu aklı yalnız Hayriye yürütse o kadar suçluluk duymazdım ama biliyorum. Siz de öyle düşünüyorsunuz. Hatta itiraf edin, sizden bir şeyler sakladığımı da sanıyorsunuz. Ne kadar zavallıyım, ne kadar bahtsız. Böylece ben ağlamaya başlayınca Hayriye de ağladı ve birbirimize sarıldık. Yukarı odaya kurduğumuz sofrada karnımı doyurur gibi yaptım. Orada dedenize bakayım diye çıkıp içeride gözyaşı döküyordum. İyice huylandıkları için yemekten sonra çocuklar yatağa girince iyice sokuldular, yapıştılar bana. Uzun bir süre cin korkusundan uyuyamadılar da bir tıkırtı var, duydun mu diyerek kıvranıp durdular. Rahatlayıp uyuyabilsinler diye onlara bir aşk hikayesi vaat ettim. Biliyorsunuz karanlıkta kelimeler kanatlanır. Anne, kimseyle evlenmeyeceksin değil mi? Dedi Şevket. Dinle şimdi, dedim. Bir şehzade varmış. Güzeller güzeli bir kıza uzaktan aşık olmuş. Nasıl mı olmuş bu? Güzeller güzelinin kendisinden önce resmini görmüştü ondan. Mutsuzluk ve keder zamanlarında yaptığım gibi hikayemi daha önceden bildiğim bir şey gibi değil, o sırada içimden geldiği gibi uydurup anlattım. Kalbimden geçenlerin, hatıralarımın ve acılarımın renkleriyle uydurduğum için anlattıklarım kendi başımdan geçenlere eşlik eden bir çeşit kederli nakış gibiydi. Çocukların ikisi de uyuyakaldıktan sonra sıcak yataktan çıkıp Hayriye ile birlikte iğrenç iblisin darmadağınık ettiği eşyaları topladık. Didik didik edilmiş sandıkları, kitapları, kumaşları, fırlatılıp atılmış kırılmış fincanları, çanak çömleği, hokkaları, parçalanmış rahleyi, boya kutularını, nefretle yırtılıp atılmış kağıtları, sayfaları tek tek elden geçirirken ikimizden biri arada bir işini bırakıyor, ağlıyordu. Sanki babamın ölümünden çok odaların, eşyaların bu kadar altüst edilmesine, mahremiyetimize böyle vahşice girilebilmesine kederleniyorduk. Bir sevdikleri ölen insanların, kendi tecrübemden bildiğim bir huyları, evlerinde geri kalan her şeyin eskisi gibi sürmekte olduğuna bakıp teselli bulmaları ve perdelerin, örtülerin, gün ışığının her zamanki gibi gözükmesine kanıp Azrail'in sevdikleri insanı çoktan alıp götürdüğüne zaman zaman inanmamalarıdır. Babamın sabır ve aşkla baktığı, kapılarını, köşelerini titizlikle nakşettirdiği evin merhametsizce tarumar edilmiş olması bize ne böyle bir teselli ne de hayal bıraktığı gibi bu işi yapan cehennemliğin acımasızlığını hatırlatarak bizi korkutuyordu da. Benim isteğim üzerine aşağıya inip kuyudan taze su çekip abdest aldıktan sonra rahmetli babacığımın ümitten ve ölümden birlikte bahsettiği için çok sevdiğini söylediği Ali İmran suresini en çok sevdiği Herat ciltli Kur'an-ı Kerim'den okurken mesela İkimiz de bir an avlu kapısının gıcırdamakta olduğunu bu korkuyla fark ettik. Ama kimse gelmedi. Gece yarısı avlu kapısının sürgüsünü yoklayıp arkasına babamın bahar sabahlarında kuyudan kendi çektiği suyla suladığı fesleğen saksısını birlikte koyduktan sonra eve girince kendi taşıdığımız lambanın uzattığı gölgelerimizi bir an bir başkasının sandık. En çok da eceliyle öldüğünü kabul etmekten başka bir çarem kalmaz diye babamın kanlar içindeki yüzünü yıkar, elbiselerini sessizce değiştirdikten kolunu alttan ver diye fısıldamıştı. Hayriye bir çeşit sessiz ibadet gibi içimizi saran bir dehşetle korkmuştuk. Babamın kan içindeki elbiselerini, iç çamaşırlarını çıkarınca bizde hayret ve hayranlık uyandıran şey, karanlık odada üzerine düşen mum ışığında teninin aldığı hayat dolu ve beyazımsı renkti. İkimiz de daha tehditkar bir şeyden hala arada bir titreyerek korktuğumuz için babamın benler ve yaralarla kaplı çıplak gövdesinin serbestçe uzanışına bakmaktan, onu seyretmekten çekinmiyorduk hiç. Hayriye yukarıya iç çamaşırlarını, yeşil ipek gömleği almaya gittiği zaman bir an kendimi tutamayıp zavallı babamın orasına baktım ve çok utandım yaptığımdan. Tertemiz giydirdikten sonra boynundaki, yüzündeki, saçındaki kanları dikkatle temizledikten sonra bütün gücümle babama sarıldım. Burnumu sakallarına gömüp doya doya kokladım ve uzun uzun ağladım. Beni vicdansız, hatta suçlu bulanlar için iki kere daha ağladığımı söyleyivereyim. 1. Yukarı odayı çocukların olup biteni fark edemeyecekleri hale getirirken deniz kabuğundan bir mühreyi çocukluğumdan kalma bir alışkanlıkla kulağıma götürüp denizin sesinin iyice kısıldığını fark edince. 2. Son 20 yılda babam hep üzerine oturduğu için neredeyse kıçının bir parçası olan kırmızı kadife minderin de parçalandığını görünce. Tamir edilemez hasar dışında evde her şey eski haline getirilince Hayriye'nin bu gece yatağını bizim odaya serme isteğini acımasızlıkla reddettim. Çocuklar sabah şüphelenmesin dedim ona. Ama doğrusu çocuklarımla yalnız kalmak ve Hayriye'yi cezalandırmak istediğim içindi. Yatağa girdim. Çok uzun bir süre uyuyamadım. Başıma gelen şeyin korkunçluğunu düşündüğüm için değil, başıma gelebilecekleri hesapladığım için. 31. Benim adım Kırmızı. Şehname şairi Firdevsi, Gazne'ye gelip Şah Mahmut'un sarayının şairlerce taşralı diye küçümsendikten sonra ilk üç mısrayı çok zor bir kafiye ile biten bir dörtlüğün kimsenin tamamlayamadığı son mısrayını söyleyiverdiğinde ben orada Firdevsi'nin kaftanı üzerindeydim.